Ayrım 7, sayfa 120. Toplantı. Peppone köşe başlarına yapıştırılan bir ilanda, Liberal Parti'nin şehirden çağırdığı bir yabancının meydanda yapılacak bir toplantıda konuşacağını okuyunca havaya sıçradı. "Burada, Kızılların Kalesi'nde ha?" diye homurdandı. "Böyle bir kışkırtmaya göz mü yumacağı sanıyorlar? Onlara burada kimin sözü geçtiğini göstermek gerek." Hemen adamlarını bir araya topladı. Bu şaşılacak olay enine boyuna incelendi, tartışıldı. Bir an bile gecikmeden Liberal Parti merkezine ateşe vermek teklifi onaylanmadığı gibi toplantıyı yasaklamak fikri de tutulmadı. "Şu demokrasinin cilvesine bakın hele," dedi Peppone. "Ne üdüğü bilinmeyen alçağın biri elini kolunu sallaya sallaya gelip köy meydanında konuşacak. Kendinde bu hakkı buluyor." Yasalara, törelere uygun davranmaya karar verdiler sonunda. Bir tuzağa düşmemek, her şeyi gözetim altında tutmak için bütün parti üyelerini kapsayan bir genel seferberlik ilan edilip türlü birlikler düzenlenecekti. Stratejik noktalar işgal edilecek, kendi karargahları korunacaktı. Komşu bölgelerde de gerekirse destek sağlamak üzere yedekte bekleyecek birlikler kurulacaktı. "Burada bir açık hava toplantısı düzenlemeleri de gösteriyor ki bizden üstün olduklarına güvenleri tamdır," dedi Peppone. "Ne var ki bizi hazırlıksız yakalayamayacaklar hiç değilse." Daha cumartesi sabahından köye gelen ana yol boyunca gözcüler yerleştirilmişti. Bütün gün bir kediden başka gelip geçen olmadı yoldan. Geceleyin Smiltzo şüpheli bir bisikletliği yakaladıysa da sarhoşun teki çıktı o da. Toplantı pazar günü öğleden sonra yapılacaktı. Ama saat 3'e yaklaştığında incin top oynuyordu meydanda. 3.55 treniyle geliyor olmalılar," dedi Peppone. Adamlarının büyük bir bölümünü tren istasyonunun çevresine yerleştirdi. Tren istasyona girince ufak tefek zayıf bir adam elinde küçük bir valizle aşağıya indi. Görünürde başka kimse yoktu. Besbelli bir şeyden kuşkulandılar da olağanüstü bir durumla baş edecek kadar güçlü olmadıklarını anladılar," dedi Peppone. O sırada Peppone'nin yanına yaklaşan ufak tefek adam şapkasını çıkararak kibarca Liberal Parti merkezini göstermelerini diledi. Peppone adama şaşkın şaşkın baktı. "Liberal Parti'nin merkezi mi?" "Evet," dedi adam. "20 dakika sonra kısa bir konuşma yapmam gerekiyor da geç kalmayı hiç sevmem." Herkes Peppone'ye dikmişti gözünü. Peppone başını kaşıdı. "Köy 1,5 kilometrede ötede olduğundan buradan göstermek biraz zor," dedi. Ufaklık kaygılanmıştı. "Bir taşıt bulabilir miyim?" diye sordu. "Kamyonum dışarıda," dedi Peppone. "Benimle gelmek ister miydiniz?" Ufak tefek adam teşekkür etti. Dışarıya çıktıklarında kamyonun somurtkan suratlar, kızıl eşarplar, komünist rozetleriyle dolu olduğunu gören adamcağız Peppone'nin yüzüne baktı. "Ben onların başkanıyım," dedi Peppone. "Öne geçin de benim yanıma oturun." Köyün yarı yoluna geldiklerinde kamyonu durdurup adamı inceledi Peppone. Zayıf, temiz yüzlü, orta yaşlı efendiden bir adamdı bu. "Demek sen bir liberalsin," dedi Peppone. "Evet, liberalim," diye karşılık verdi adam. "50 komünistin arasında bir başına olman tüylerini ürpertmiyor mu?" "Hayır," dedi adam sakin sakin. Kamyonun arkasındaki adamlardan korkutucu bir homurtu yükseldi. "O valizin içinde ne var?" diye sordu Peppone. Adam gülmeye başladı. Küçük valizini açarak içindekileri gösterdi. Pijama, terlik, diş fırçası. Peppone şapkasını geriye itip elini kalçasına vurdu. "Aklını kaçırmış olmalısın sen," diye bağırdı. "Niçin korkmadığını sorabilir miyim?" "Siz 50 kişisiniz, bense bir kişiyim de onun için," dedi ufak tefek adam soğukkanlılıkla. "Ne çıkar peki böyle olmakla? Bir düşünsene, şimdi seni tek elimle yakalayıp şu çukurun içine atabilirim." Ufak tefek adam soğukkanlılığını yitirmeden karşılık verdi. "Hayır, bunu aklımdan bile geçirmiyorum." "Öyleyse ya delinin birisin sen ya da sersemin teki, ya da buraya bizim gözümüzü boyamaya gelmişsin." Ufaklık gene güldü. "Hiçbiri değil, çok daha basit, sıradan dürüst bir adamım ben." Peppone oturduğu yerden fırlayarak bağırmaya başladı. "Hayır, iyi yürekli beyefendi, hayır. Sıradan dürüst bir adam olsaydın halkın düşmanı olmazdın. Kilisenin esiri de olmazdın. Hele kapitalizmin aleti hiç olmazdın."
"Kimsenin ne düşmanıyım ben ne de esiri. Fikirleri sizinkinden farklı olan bir adamım yalnızca."
Peppone motoru çalıştırıp gaza bastı. Kamyon ileri fırlarken adama sordu. "Buraya gelmeden önce vasiyetnameni hazırlamışsındır inşallah." Adam kılı bile kıpırdamadan karşılık verdi.
"Hayır, benim bütün servetim çalışmamdan ibarettir. Onu da kimseye bırakamam." Köye girerken kamyonu durduran Peppone kendilerini motosikletle izleyerek posta görevi yapan Smitsu'ya bir şeyler fısıldadıktan sonra ara sokaklardan dolaşarak kapı ve pencereleri sımsıkı kapalı Liberal Parti merkezine vardılar.
''Kimseler yok.'' dedi Peppone uzgun bir tavırla.
''Hepsi meydanda bekliyordur elbette.'' dedi ufaklık. ''Geç kaldım çünkü.''
''Öyle olmalı.'' diye karşılık verdi Peppone Brusco'ya göz kırparak.
Meydana varınca Peppone ile adamları kamyondan inip ufaklığın çevresini aldılar. Kalabalığın içinde yol açarak kürsüye götürdüler. Adamcağız kürsüye çıkınca dört bir yanının kızıl eşarplı 2000 adamla çevrildiğini gördü. Buraya dek kendisiyle birlikte gelmiş olan Peppone'ye dönerek ''Affedersiniz.'' dedi. ''Yoksa yanlış bir toplantıya mı geldim?''
''Hayır, bu bölgede topu topu 23 liberal vardır. Onlar da bu kalabalığın arasında göze mi çarpar? Doğrusunu istersen ben senin yerinde olsaydım, burada bir toplantı yapmayı aklımın ucundan bile geçirmezdim.''
''Öyle görünüyor ki biz liberaller komünistlerin demokratik disiplinlerine sizden daha çok güveniyoruz.'' diye karşılık verdi ufaklık. Peppone bir an şaşkınlığa düşer gibi olduysa da kendini çabucak toparlayıp mikrofona geçti.
''Yoldaşlar!'' diye bağırdı. ''Size bu beyefendiyi takdim ederim. Şimdi öyle bir konuşma yapacak ki hepiniz koşup Liberal Parti'ye yazılacaksınız.''
Bu alaylı sözler kahkahalarla karşılandı. Sesler dinince ufak tefek adam konuşmaya başladı. ''Başkanınızın inceliğine teşekkür ederken hemen şunu belirtmeyi de kendime bir ödev sayıyorum. Söylediği durum benim isteğime uymuyor. Çünkü konuşmamın sonunda hepiniz koşup Liberal Parti'ye yazılırsanız ben de buna karşılık Komünist Parti'ye üye olmak zorunda kalırım. Bu da inandığım ilkelere aykırıdır.'' Konuşmasını daha fazla sürdüremedi. Çünkü tam o anda havada uçan bir domates suratında patladı. Kalabalık gülüşmeye başladı. Bembeyaz kesilen Peppone mikrofonu kaparak bağırdı.
''Kim gülerse domuzun tekidir.''
Sesler birden kesildi. Yerinden kımıldayamayan ufak tefek adam eliyle yüzünü temizlemeye çalışıyordu. Her zaman içgüdülerine yenilen Peppone hiç düşünmeden olağanüstü davranışlarda bulunabilirdi. Hemen mendilini çıkardıysa da cebinden gene yerine koydu. Boynundaki büyük kızıl eşarbı çözüp adamcağıza uzattı.
''Dağlarda savaşırken takardım bunu.'' dedi. ''Alın da yüzünüzü silin.''
Komşu evin birinci kat pencerelerinin birinden gök gürültüsü gibi bir ses duyuldu.
''Yaşa Peppone!''
''Kilisenin onayına ihtiyacım yok.'' dedi Peppone gururla. Don Camillo duygularına kapılmasına kızarak pişmanlık içinde sesini kesti. Ufak tefek adam başını salladı, eğilip mikrofona sokuldu. Günümüzün kahramanca davranışlardan uzak, böylesine bayağı bir olayın izlerini silmek için artık bir tarih olan bu eşarbı kullanamam. Basit bir nezle mendili yeter de artar bile. Kıpkırmızı kesilen Peppone de eğilerek selam verdi. Domatesi atan baldırı çıplak oğlan yaka paça meydandan uzaklaştırılırken halk çılgın gibi alkışlıyordu konuşmacıyı. Ufak tefek adam sakin sakin sürdürüyordu konuşmasını. Soğukkanlıydı, acı laflar etmiyordu. Sivri noktaları yumuşatıyor, kavgaya yol açacak tartışmalara girişmekten kaçınıyordu. Gerçi ne söylerse söylesin kimsenin kendisine dokunmayacağını çok iyi biliyordu. Ama bu durumdan alçakça yararlanarak suçlu duruma düşmek istemiyordu. Konuşmasının sonunda alkışlandı. Kürsüden inince hemen yol açtılar kendisine. Meydanın öbür ucuna vardığında kendisini belediye binasının sütunları altında buldu. Elinde valizi nereye gideceğini ne yapacağını bilemeden kala kaldı ortalıkta. O anda yetişen Don Camillo ufak tefek adamın arkasında duran Peppone'ye
''Sen tanrı tanımaz rezil, bu papaz düşmanı liberalle kaşla göz arasında anlaşıverdin değil mi?'' diye sordu.
Peppone ufak tefek adama dönerek
''Ne?'' dedi ''Demek bir papaz düşmanısın sen ha?''
''Ama ben?'' diye kekeledi adamcağız.
''Dilini tut!'' diye sözünü kesti Don Camillo. ''Demokratik bir yönetimde serbest bir kilise istiyordunuz güya. Utan, utan şimdi!''
Ufak tefek adam karşı koymaya çalıştıysa da daha ağzını açmaya kalmadan Peppone araya girip kükredi.
''Bravo, ver elini sıkayım. Bir adam papaz düşmanı olduktan sonra gerici liberal bile olsa dostumdur benim.'' ''Yaşa!'' diye bağırışlar Peppone'nin yardakçıları. ''Benim konuğumsunuz.'' dedi Peppone ufak tefek adama. ''Öyle şey olmaz.'' dedi Don Camillo. ''Bu bey benim konuğumdur. Rakiplerine domates fırlatan kaba insanlardan değilim ben.''
Peppone tehdit edercesine Don Camillo'nun karşısına dikildi.
Sert sert ''Benim konuğum.'' demiştim diye omurdandı. ''Ben de aynı şeyi söylemiştim.'' diye karşılık verdi Don Camillo. ''Benimle dövüşmeye kalkışacaksan o senin canavar dinamolularının hak ettiği dersi sana verebilirim.''
Peppone yumruklarını sıktı. Yürü gidelim dedi Brusco. Bir dakika sonra papazla yumruk yumruğa geleceksin. Hem de köy meydanında.
Sonunda tarafsız bir sahada karşılaşmaya karar vererek sorunu çözümlemiş oldular. Üçü birlikte köyün dışına tarafsız bir adam olan Gigiotto ile öğle yemeği yemeye gittiler. Böylece demokrasi kavgası da bir sonuca varamadı. Irmağın kıyısında. Kenevirle kara buğday tarlalarının kapladığı bu bölgede Ağustos ayı öğleden sonrasının saat 1 ile 3 arasında sıcak hem gözle görülen hem de elle tutulan bir şeydir. Sanki insanın burnunun ucuna buharı tüten bir cam perde gerilmiş gibi olur. Bir köprüden geçerken aşağıya kanala bakarsanız suyun yatağı kupkuru çatlak çatlaktır. Orada burada balık leşleri görülür. Irmak boyunca uzanan yoldan bir mezarlığa baksanız kızgın güneşin altında kemiklerin çatırdadığını duyar gibi olursunuz. Ana yol üzerinde arada sırada tepeleme kum yüklü bir arabayla karşılaşırsınız. Yükünün tepesine yüzü koyun yatmış horlayan arabacının midesi serindir serin olmasına ya, omurgası akkor haline gelmiştir sıcaktan. Ya da arabanın okuna oturur arabacı, dizlerinin üstüne tas gibi koyduğu yarım bir karpuzdan birkaç lokma yemeye çalışır. Sonra büyük sete ulaştığınızda koca ırmak terk edilmiş, kımıltısız, sessiz, uzanır gider önünüzde. Bir ırmaktan çok ölü suların yattığı bir mezarlığı andırır. Don Camillo şapkasıyla kafasının arasına büyük bir beyaz mendil yerleştirmiş koca ırmağa doğru yürüyordu. Bir Ağustos öğleden sonrasıydı, saat 1:30'tu. Güneşin kavurucu ışınları altında beyaz yolda bir başına yürüyüşünden daha kara, daha ben papazım diye bas bas bağıran bir görünüş olamazdı. Şu anda 30 kilometreden daha yakında uyumamış olan bir Allah'ın kulu varsa şapkamı yerim dedi Don Camillo kendi kendine. Sete tırmanıp öbür yana indi. Akasya ağaçlarının gölgesine oturdu. Yeşilliklerin arasından parıldayan sulara baktı. Elbiselerini çıkararak her parçayı özenle katladı. Hepsini birlikte sarıp bir çıkın yaptıktan sonra çalıların arasına sakladı. Üstünde yalnız donu kalmıştı, gidip suya daldı. Her yan tam bir sessizlik içindeydi. Öğle uykusu zamanıyla birlikte kıyının en ıssız noktasını seçmişti çünkü. Gene de ne olur ne olmaz diye yarım saat yüzdükten sonra akasyaların bulunduğu yerde sudan çıktı. Elbiselerini sakladığı çalılığa ulaştı. Elbiseleri yoktu. Don Camillo'nun sesi soluğu kesildi. Hırsızlık söz konusu olamazdı. Eski soluk bir cübbeye kim tenezzül ederdi ki? İşin içinde bir domuzluk olduğu besbelliydi. Gerçekten tam o anda setin üstünden gittikçe yaklaşan sesler duyuldu. Don Camillo bir genç kızlar delikanlılar topluluğunu görüp başlarındaki simil soyu tanır tanımaz çılgınca bir isteğe kapıldı. Akasya ağaçlarından bir dal koparıp sırtlarında paralamak. Ama iyice farkındaydı böyle yapmakla düşmanlarının ekmeğine yağ sürmüş olacaktı. Çünkü onların istediği Don Camillo'yu doncak görme zevkine ermekti zaten. Ne yapsın, gene suya daldı. Suyun altında yüzerek ırmağın ortasındaki bir adacığa ulaştı. Kıyıda sürüne sürüne otların arasında kayboldu. Düşmanları onun karaya çıktığını görememekle birlikte kaçtığını fark ettiklerinden setten aşağıya atlayıp gülüşüp söyleşerek onu beklemeye başladılar. Don Camillo kapana sıkışmıştı. Gülünç olduğunu hisseden güçlü bir adam ne kadar zayıftır. Don Camillo otların arasında yatıp bekledi. Bulunduğu yerden görünmüyordu ama onları görebiliyordu. Brusco, Biggio ve bütün kurmay heyetinin izlediği Peppone'nin geldiğini gördü. Smilso olup bitenleri el kol hareketleriyle anlatırken herkes gülmekten katılıyordu. Halk biriktikçe birikti. Don Camillo kızılların gelmiş geçmiş bütün yaptıklarını burnundan fitil fitil getireceklerini anlamıştı. Bunun içinde en iyi yolu bulmuşlardı. Çünkü insanın balyoz gibi yumrukları da olsa, Tanrı'yı bile temsil etse, bir kez gülünç duruma düştükten sonra kimse korkmazdı artık ondan. Don Camillo o zamana dek şeytandan başka hiç kimseyi korkutmak istemediğinden büyük bir haksızlık oluyordu bu yaptıkları. Gel gelelim politika gerçekleri öylesine çarpıtmayı başarmıştı ki, kızıllar papazı kendilerine düşman sayar olmuşlar, işler istedikleri gibi yürümeyince de bütün suçu papazlarda bulmuşlardı. İşler yolunda gitmeyince suçu üstüne yıkacak birini bulmak, bir çare aramaktan daha kolay gelir insana hep. Ey Hazreti İsa, dedi Don Camillo, ayağımda bir tek donla size seslenmeyi utanıyorum. Ne var ki işler gittikçe çatallaşıyor. Zavallı bir köy papazının sıcağa dayanamayıp yüzmeye gitmesi büyük bir günah değilse ne olur yardım edin bana. Kendi başıma bu belanın altından kalkamayacağım yoksa. Gözcüler şişelerle şarap, paket paket yiyecek, bir de akordiyon getirmişlerdi. Irmak seti bir plaja dönmüştü. Besbelli kuşatmayı kaldırmak akıllarının ucundan bile geçmiyordu. Gerçekten bulundukları şenlikli yerden 200 metre öteye, yani kıyıları çalılıklarla kaplı ünlü sığlığın başlangıcına dek yayılmışlardı. O kıyılara 1945'ten beri hiç kimse ayak basmamıştı zaten. Çünkü Almanlar geri çekilirken bütün köprülere atmışlar, sığlığın iki kıyısına da mayın döşemişlerdi. Mayın temizleme birlikleri birkaç tehlikeli denemeden sonra o bölgeyi dikenli tellerle çevirip öylece bırakmıştı. Orada Peppone'nin adamlarından hiç kimse yoktu. Gereksizdi bu. Çünkü ancak kaçığın biri mayın tarlasına yaklaşmayı düşünebilirdi. Böylece yapacak bir şey kalmıyordu Don Camillo'ya. Akıntı doğrultusunda gözcülerden uzaklaşıp kıyıya çıkmaya kalkışsa kendini köyün içinde bulacaktı. Akıntıya karşı gidip de kıyıya çıksa mayın tarlasına girecekti bu kez. Don paça kalmış bir papaz böyle eğlenceleri uygun bulmazdı kendisi için. Don Camillo hiç kımıldamadı yerinden. Ağzında bir ot çiğneyerek ıslak yerde öylece yatıp düşüncelere daldı. Saygıdeğer bir insan Don Jack'ta kalsa saygıdeğer bir insandır. Yeter ki saygı uyandıracak bir hareket yapsın. O zaman giyimi önemini yitirir. Gün batıyordu. Setteki gözcüler meşaleler, fenerler yaktılar. Çimenlerin yeşili siyaha dönüşünce Don Camillo sulara bıraktı kendini. Ayağı sığlığa basıncaya dek akıntıya karşı dikkatli dikkatli yüzdü, sonra sete yöneldi. Yüzmeyip yürüdüğünden, yalnız soluk almak için arada sırada ağzını suyun yüzüne çıkardığından kendisini gören olmamıştı. Kıyıya ulaşmıştı bile. Şimdi bütün güçlü görünmeden sudan çıkmadaydı. Bir çalıların arasına atabilseydi kendini kolaylıkla sete varabilirdi. Sonra set boyunca seyirtip asmaların altından, kara buğdayların arasından kapağı kendi bahçesine atardı. Bir çalıyı kavradı, yavaş yavaş kendini yukarı çekmeye başladı. Tam amacına erişiyordu ki çalı kökünden söküldü. Don Camillo gerisin geriye suya düştü. Suların şıpırtısı duyuldu, halk oraya doğru koşmaya başladı. Don Camillo göz açıp kapayıncaya kadar kıyıya atlayıp çalıların arasında kayboldu. Halk çığlık çığlığa o noktaya üşüşürken doğmakta olan ay manzarayı aydınlatıyordu. ''Don Camillo!'' diye haykırdı Peppone. İte kaka kalabalığın önüne geçerek ''Don Camillo!'' Karşılık yoktu. Herkesi bir ölüm sessizliği kapladı. Gene bağırdı Peppone. ''Don Camillo, kımıldama yerinden Allah aşkına! Mayın tarlasının içindesin!'' Uğursuz çalılığın ortasındaki bir çalının arkasından sakin sesi duyuldu Don Camillo'nun. ''Evet, biliyorum!'' Smilzo elindeki bir çıkınla ileri yürüdü. ''Don Camillo!'' diye seslendi. ''Bir eşek şakasıydı bu yaptığımız. Sakın kımıldama, elbiselerim burada işte.'' ''Elbiselerim mi? Aa, sağ ol Smilzo. Lütfedip de buraya getirir misin?'' Epeyce uzaktaki bir çalının arkasından bir dalın sallandığı görüldü. Smilzo'nun ağzı bir karış açık kalmıştı. Çevresindekilere bakındı. Sessizlik içinde Don Camillo'nun alaycı kahkahası duyuldu. Peppone çıkını Smilzo'nun elinden alarak seslendi. ''Ben getiriyorum Don Camillo.'' Yavaş yavaş tel örgülere yaklaşmaya başladı. Bir bacağını tel örgünün arkasına ancak atmıştı ki Smilzo ileri fırlayıp arkasından çekti onu, çıkını elinden alarak ''Hayır şef'' dedi, ''camı kıran öder.'' Sonra çevrili alana girdi, halk geriledi. Yüzlerini ter basmış, elleriyle ağızlarını kapamışlardı. Derin bir sessizlik içinde adımlarını dikkatle atarak çevrili alanın ortasına yaklaşıyordu Smilzo. Don Camillo'nun çalısına erişince titrek bir sesle ''Buyur elbiselerini'' dedi. ''Aferin'' dedi Don Camillo. ''Dolanıver çalının arkasına. Don Camillo'yu Don Paça görme hakkını kazandın artık.'' Smilzo çalının arkasına geçti. ''Ee?'' diye sordu Don Camillo. ''Don Paça bir köy papazı neye benziyormuş?''
''Bilmiyorum'' diye kekeledi Smilzo. ''Ufak tefek önemsiz şeyler çaldım ben. Arada sırada birini dövdüğüm oldu. Ama kimseye gerçek bir kötülüğüm dokunmadı.''
''Ego te absolvo!'' diye karşılık verdi Don Camillo, Smilzo'nun aldığına haç işareti yaparak.
Birlikte sete doğru yürüdüler. Halk soluğunu tutmuş patlamayı bekliyordu. Dikenli teli aşıp yola ulaştılar. Don Camillo önden yürüyor. Artık ne yaptığının farkında bile olmayan Similzo hala mayın tarlasındalarmış gibi ayaklarının ucuna basarak onu izliyordu. Sonra birden yere yığıldı. Kalabalığın önünde yürüyen Peppone 20 adım kadar arkalarındaydı. Similzo'yu yakasından kavradı, gözlerini Don Camillo'nun sırtından ayırmaksızın bir bohça gibi yerde sürükleyerek yürümesini sürdürdü. Kilisenin kapısında Don Camillo bir an için arkasına döndü. Kibarca eğilerek cemaatini selamladıktan sonra içeriye girdi. Kalabalık sessizce dağıldı. Peppone gözleri kapalı kapıya dikili, kilisenin önünde kala kaldı bir başına. Bir türlü kendine gelemeyen Similzo'nun yakasını sımsıkı tutuyordu. Biraz sonra başını salladı, yükünü sürükleyerek dönüp gitti.
Efendimiz, dedi Don Camillo çarmıha girdi İsa'ya. İnsan don paça kalmış bir köy papazının itibarını koruyarak da kiliseye hizmet edebilir.
Karşılık yoktu.
Efendimiz, diye tedirgin bir sesle fısıldadı Don Camillo. Yüzmeye gitmekle büyük bir günah mı işledim?
Hayır, diye karşılık verdi Hazreti İsa. Ama Similzo'yu elbiselerini getirmeye kışkırtmakla gerçekten büyük bir günah işledin.
Bu işi yapacağı aklımdan bile geçmiyordu. Düşüncesizlik ettim, doğru, ama bilerek günah işlemedim.
Irmak yönünden bir patlama duyuldu. Don Camillo neredeyse duyulamayacak bir sesle, ''Arada sırada mayın tarlasında bir tavşan koşuyor da'' dedi. ''Anlaşılıyor ki siz bize...'' Hazreti İsa gülümseyerek sözünü kesti. ''Anlaşılan bir şey yok Don Camillo. Ateşin öyle yükselmiş ki senin, yapacağın yorumların bir değeri olamaz şimdi.'' Bu sırada Peppone Similzo'nun evinin kapısına ulaşmıştı. Kapıyı çaldı, kapıyı açan yaşlı adam sorup eylemeden Peppone'den yükü teslim aldı. Patlamayı tam o anda duydu Peppone. Başını salladı, neler neler geldi aklına. Similzo'yu geri aldı yaşlı adamın elinden. Saçları diken diken olana dek ver yansın etti yumruğu kulaklarına. Yaşlı adam Similzo'yu bir kez daha teslim alınca çok uzaklardan geliyormuşa benzeyen bir sesle mırıldandı Similzo.
İleri!